Ayrım 8.
Oysa öyle oldu. Türklerin Macaristan'dan çekilmeleriyle kervansarayın gelirini sağlayan vakıf malları da imparatorluğun sınırları dışında kaldı. Kasaba halkı olsun, yüzyıldan beri bu hana inen yolcular olsun, ona öylesine alışmışlardı ki bu masrafın neyle karşılandığını, kaynağının nereden geldiğini hiç düşünmemişlerdi. Kimsenin olmayan ve herkesin malı sayılan bir yerdi orası. Yolun kenarında yetişmiş verimli bir meyve ağacı gibi herkes ondan yararlanıyordu. Vezirin ruhuna bir fatiha okuyorlardı ama onun 100 yıl önce öldüğünü ve şimdi imparatorluğun olan vakıf mallarını kimin yönettiğini ve koruduğunu hiç düşünmüyorlardı. Dünya işlerinin bu kadar uzaktan birbirine bağlı olabileceğini kim düşünebilir ki? Onun içinde gelir kaynaklarının kurumuş olduğunun kimse farkına varmadı. Hizmetkarlar çalışmakta, hanın yolcularını eskisi gibi ağırlamakta devam ediyorlardı. Müessesenin idaresi için gerekli paranın sadece gecikmiş olduğunu sanıyorlardı. Başka zamanlarda da böyle şeyler olmuştu. Oysa aylar, yıllar geçiyor, para gelmiyordu. Sonunda hizmetçiler işlerini bırakıp gittiler. O çağda vakıfları yönetmekle görevlendirilen Davut Hoca mütevelli, halk onu öyle çağırdığı için mütevelli adı ona soyadı olmuştu, her yana başvuruyor ama hiçbir karşılık alamıyordu. Yolcular kendi işlerini kendileri görmeye başlamışlardı. Kendilerine ve hayvanlarına gerekli olan yerleri temizliyorlardı. Ama bir yolcu gitti mi her tarafı pis ve dağınık bırakıyor, onları temizlemek de kendisinden sonra gelene kalıyordu. Her giden de burasını bulunduğundan daha pis ve dağınık bırakıyordu. Davut Hoca hanı yaşatmak ve kurtarmak için elinden geleni yaptı. İlkin cebinden masraf etti, sonra akrabalara borçlandı ve her yıl yapıyı onarıp güzelleştirdi. Böyle giderse iflas edeceğini söyleyenlere parasını sağlam yere yatırdığı karşılığını veriyordu. Çünkü o işini Allah'a havale etmişti. Herkesin bırakıp unuttuğu bu mübarek vakıfları elbette ki Allah koruyacaktı. Bu sofu, akıllı, azimli ve inatçı adam hiçbir umut olmadığı halde mücadeleden vazgeçmedi. Kasaba halkı onu uzun zaman unutmayacaktı. Dünyada insanların görevinin her çeşit yıkımlarla savaşmak olduğuna kendini inandırmıştı. Bundan umudu olmasa bile yine savaşmak gerekti. Yıkılmaya yüz tutan hanın önüne oturmuş, ona acıyan ve onu bu işten vazgeçirmeye çalışanlara şöyle karşılık veriyordu. Bana hiç acımayın. Biz sıradan insanlar yalnız bir sefer ölürüz. Ama büyük adamlar iki sefer ölürler. Birinci sefer bu dünyayı bırakıp göçtükleri, ikinci seferde bıraktıkları eserler yıkılıp kaybolduğu zaman. Artık işçi gündelini veremeyecek duruma gelince ihtiyarlığına bakmadan kendi gücü yettiği kadar onarım yapmaya, bahçenin otlarını ayıklamaya çalıştı. Ve böylece ölüm onu bir gün kiremitleri değiştirmek üzere dama çıktığı zaman yakaladı. Bir sadrazamın yaptırıp tarihi olayların ölüme mahkum ettiği bir müesseseyi bir kasaba hocasının kurtaramaması çok doğaldı. Davut Hoca'nın ölümünden sonra han kısa zamanda büsbütün dökülmeye ve bu döküntünün ilk belirtileri her yerde görülmeye başladı. İlkin kanalizasyon boruları tıkandı. Etrafa fena kokular yayıldı. Dam akıyor, kapılardan, pencerelerden içeri rüzgar giriyordu. Ama han dıştan hala o eski inceliğini ve güzelliğini koruyordu. Birinci katın yumurta biçimi pencereleri tek parça taştan dantel gibi incecik oyulmuş kafesiyle dünyayı hala sakin sakin seyretmeye devam ediyordu. Ama üst katın süssüz pencerelerinden çoktan terk edilmiş evlerdeki sefalet ve perişanlık gözüküyordu. Çarpıyordu. Yavaş yavaş halk bu handa kalmaktan çekinir oldu. Ya geceyi kasabada geçiriyor ya da para verip Usta Muhyiddin hanına iniyorlardı. Mustafa Usta anlamına gelmektedir. Vezirin ruhuna bir fatiha okumaktan başka bir şey ödenmeyen hana artık inen kalmamıştı. Sonunda paranın gelmeyeceği, vezirin vakfiyesiyle kimsenin, hatta yeni vakıflar müdürünün bile uğraşamayacağı anlaşılınca artık onunla ilgilenen olmadı. Koca kervansaray ıssız ve dilsiz kaldı. Tıpkı içinde yaşanmayan ve bakılmayan bütün binalar gibi çökmeye başladı. Avlusunda yabani otlar, deve dikenleri bitti, saçaklarında kargalar yuva yaptı. Böylece vakitsiz ve beklenmedik bir sırada, böyle şeyler daima en beklenmedik zamanlarda olur, sadrazamın terk edilmiş ve bakımsız kalmış hanı yavaş yavaş döküldü, yıkıntı haline geldi. Kervansaray beklenmedik ve umulmadık olaylar yüzünden görevine devam edemeyerek yıkılmaya yapmaya yüz tutmuştu ama bakıma masrafa ihtiyacı olmayan köprü olduğu gibi kaldı ve ilk günkü gibi karşılıklı iki kıyıyı birleştirmeye, üstünden yük, canlı, ölü her ne geçerse karşı kıyıya ulaştırmaya devam etti. Duvarlarında kuşlar yuvalanıyor, zamanın açtığı görünmez çatlaklardan otlar fışkırıyor, büyük taşlar rutubetten ve sıcaktan sertleşiyordu. Vadiden esen rüzgarın durmadan dövdüğü, yağmurların yıkadığı, boğucu sıcakların kuruttuğu bu taşlar zamanla buruşmuş kağıtlar gibi donuk ve koyu bir renk alıyor, karanlıkta ise içinden aydınlanmış gibi parıldıyordu. Kasaba için bir afet olan su taşması ona hiç dokunmuyordu. Her yılın ilk ve sonbaharında sular taşar ama her zaman büyük zararlara yol açmazdı. Her yıl en az iki sefer dirina kabarır, bulanır ve avlulardan kopardığı tahta perdeleri, kökünden söktüğü ağaç kütüklerini, yakın kıyılardan sürüklediği dallarla yaprakları kahverengi bir çamur halinde büyük bir gürültüyle köprünün kemerleri arasından sürükler götürürdü. Kasabadan bahçeler, avlular, yakındaki evler, dükkanlar zarar görür ve hepsi bu kadarla kalırdı. Ama 20-30 yılda bir öyle su baskınları olurdu ki ayaklanmalar ve savaşlar gibi anılarda derin izler bırakır. Çoğu zaman oranın halkına, insanların yaşını ya da bir binanın yapılışını hesaplamak için bir tarih görevi yapardı. Mesela büyük su baskınından 5-6 yıl önce ya da sonra, büyük su baskını sırasında gibi. Böyle küçük su baskınlarından sonra kasabanın Dirina Irmağı ile Rızav Irmağı arasında bir dil gibi uzanan kumlu topraklar üzerindeki büyük bölümünde taşınabilir mallardan çok az bir şey kalırdı. Böyle bir afet kasabayı birkaç yıl geriye götürür, o kışak ömrünün geri kalan bölümünü zararları gidermek, binaları onarmakla geçirir ve sonbahar gecesinin korkunçluğunu ömrü boyunca unutmazdı. Soğuğun, yağmurun ve uluyan rüzgarın altında birkaç fenerin titrek ışığında dükkanlarını ve eşyalarını nasıl boşaltıp yukarıya, meydandaki dost ve akraba evlerine taşıdıklarını hep anlatırdı. Ertesi sabah bulanık bir havada farkında olmadan kendi kanları ve canları gibi sevdikleri bu kasabayı yukarıdan seyrederken sokakları kaplayan, kimi evlerin damına kadar çıkan ve tahtaları gürültüyle birer birer söken köpüklü ve bulanık sulara bakar ve ayakta kalan evlerin kimlerin olduğunu tahmin etmeye çalışırlardı. Slavalarda, Noel'de ya da Ramazan gecelerinde hayatlarının en acı, en önemli olayı olan su baskınından söz açıldı mı, sıkıntıların, üzüntülerin yükü altında çökmüş, ağırlaşmış ak saçlı aile reisleri canlanır, konuşkan kesilirlerdi. Slava, aile reisi olan kişi için yapılan yortu, yalnız Sırp Ortodokslarına özgü bir gelenektir. 15-20 yıllarını yeniden para biriktirmeye, evlerini onarmaya harcadıktan sonra su baskınının hatırası onlara dehşet verici, aynı zamanda yakın ve sevgili bir anı gibi gelirdi. Bu hala hayatta olan insanların arasında adeta bir bağdı. Birlikte geçirilen bir felaket kadar insanları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Anılar bitip tükenmiyor ve bunları sıralamaktan hiç yorulmuyorlardı. Böylece vaktiyle suların yaraladığı sıcacık odalarında otururken bazı heyecanlı ve acıklı sahneleri belki de 100. sefer büyük bir zevkle anlatıyorlardı. Bu anı ne kadar acılıysa anlatılması da öylesine zevkli oluyordu. Sigara dumanları arasında ya da bir kadeh rakının verdiği keyifle bu sahneler hayal gücüyle çoğu zaman değiştiriliyor, güzelleştiriliyor ama kimse bunun farkına varamıyordu. Hatta olayların böyle geçtiğine yemin bile edebilirlerdi. Her zaman son sel felaketini hatırlayan ve anlatan birkaç ihtiyar bulunurdu. Bunlar her zaman gençlere dünyanın değiştiğini, ne o büyük felaketlerin ne de o eski mutlulukların kaldığını söylerlerdi. Uzun zaman anılardan silinmeyen son sel felaketlerinden biri 18. yüzyılın sonlarında olmuştu. İhtiyarların anlattığına göre o kuşaktan büyük sel felaketini gören hiç kimse bulunmuyordu. Ama yine de sonbaharın yağışlı günlerinde herkes tetikte bekliyordu. Çünkü herkes en büyük düşmanın su olduğunu biliyordu. Irmağa en yakın olan dükkanları boşaltmışlardı. Akşamları ellerinde fener ırmağın çevresinde dolaşıyor, suyun sesini dinliyorlardı. Çünkü yaşlıların söylediğine göre suyun uğultusundan yine her zamanki gibi zararsız bir taşmayla mı kalacağı, yoksa köprüyü, kasabayı aşıp temeli sağlam olmayan, her şeyi alıp sürükleyen o büyük afetlerden biri mi olacağı anlaşılırdı. Ertesi sabah Dirina'nın hiç kabarmadığını gören kasaba halkı derin bir uykuya daldı. Çünkü bir gece önceki heyecandan ve uykusuzluktan bitkin bir haldeydiler. İşte su onları böyle gafil avladı. O gece Rızav hiç görülmemiş derecede birdenbire kabardı ve kıpkırmızı bir çamur haline Dirina'nın kollarını tıkadı. Böylece iki ırmağın suyu birleşerek kasabanın üzerine taştı. Kasabanın en zengin Müslüman yerlilerinden biri olan Sulia Osmanoviç'in çok güzel ve değerli safkan bir Arap atı vardı. Tıkanan Dirina kabarmaya başlayınca daha sular etrafa yayılmadan iki saat önce at kişnemeye başladı. Ev halkı ve seyisler uyanıp onu ırmağa yakın olan ahırından dışarı çıkarmadıkça susmadı. İşte kasaba halkı da böyle uyanmış oldu. Ekim gecesinin soğuk yağmuru ve sert rüzgarı altında kaçmaya ve ne mümkünse kurtarmaya çalıştılar. Dize kadar suların içinde yüzüyor, ağlayarak uyanan çocukları sırtlarında taşıyorlardı. Ağlarda davarlar böğürüyor, her saniye Dirina'nın suları altında kalan ormanlardan koparıp uğultuyla sürüklediği ağaçların köprünün taş kemerlerine çarpmasından boğuk gürültüler geliyordu. Yukarıda suyun hiçbir zaman tırmanamadığı meydanda bütün pencereler aydınlanmıştı. Sallanan zayıf fenerler karanlıkları yarıp geçiyordu. Bütün evler kapılarını açmış, kollarında çocukları ve en zorunlu eşyalarıyla sapsarı ve sırılsıklam oraya sığınan felakete uğramışları topluyordu. Ahırlarda ateşler yanıyor, orada da evlere sığmayanlar korunmaya çalışıyorlardı. Çarşının ileri gelenleri herkesi evlere, Müslümanları Müslüman evlerine, Hristiyanlarla Yahudileri Hristiyan evlerine yerleştirdikten sonra Hacı Rissanov'un alt kattaki büyük sofasına toplandılar. Kasabanın bütün yüksek memurları ve mahalle muhtarları Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün kasaba halkını uyandırıp yerleştirdikten sonra sır sıkılan ve bitkin halde oraya toplanmıştı. Afetin şiddeti ve felaketin yükü bir dini ötekinden, hele Hristiyanları Müslümanlardan ayıran uçurumun üstüne bir köprü kurmuştu. Sulia Osmanoviç, zengin Peter Bogdanoviç, iri yarı, az konuşkan, çok ruhani bir adam olan Rahip Mihailo Mordopapo, Vişegrad'ın ağır başlı ruhani hocası Molla İsmet, Hacı Liaço diye anılan açık yürekliliği ve haklı yargılarıyla ünü uzaklara yayılan Yahudilerin haham başısı Alias Levi, hepsi oradaydı. Bundan başka burada her üç dinden 10 kadar tanınmış başka kişiler de vardı. Hepsi de sırsıklamdı. Yüzleri sararmış, çeneleri kasılmıştı. Ama görünüşte sakin, oturmuş, sigara içiyor ve şimdiden sonra başvurulacak çareleri konuşuyorlardı. Her saniye üstlerinden sular akarak gelen delikanlılar bütün canlıları meydana ve kalenin arkasına çıkarmış, orada Müslüman ve Hristiyan evlerine yerleştirmiş olduklarını, suların aşağıda boyuna yükselmekte ve sokakları kaplamakta olduğunu haber veriyorlardı. Gece ilerledikçe kasabanın ileri gelenleri ve orada toplanmış olanlar gece bitmeyecekmiş gibi ağır ağır ilerliyor, sanki aşağıdaki su gibi heybetli ve onun gibi yükselip iniyordu, rakı ve kahve içerek ısınıyorlardı. Tıpkı yeni bir hayat gibi etraflarını sımsıkı sıcak bir çember sarıyordu. Bu ne düne ne yarına benzeyen, insana gerçek değilmiş gibi geldiği halde hep gerçeklerden yapılmış bir çemberdi. Zamanın tufanı içinde beliren geçici bir ada gibi. Konuşmaların konusu da değişiyor, genişliyor, söz birliği etmiş gibi bambaşka şeylerden konuşuyorlar. Hikayelerini dinledikleri eski su baskınlarına bile değinmiyorlardı. Şu anda başlarına gelen felaketle hiç ilgisi olmayan konular arıyorlardı. Bu mutsuz insanlar sakin, ilgisiz, hatta keyifli görünmek için umutsuzca çırpınıyorlardı. Eski inançlara bağlı, yazılı bir kanuna değil ama zengin ve soyluların ta eski çağlardan beri davranışlarından doğan ve kökleşen kurallara bağlı olan bu insanlar bir çaba göstermeyi, önleyemedikleri bir felaket önünde hiç olmazsa soğukkanlılıklarını koruyarak endişe ve üzüntülerini belli etmemeyi görev biliyorlardı. Tam yatışmaya, tatlı tatlı konuşarak acılarını bir an için unutmaya ve ertesi günü muhtaç olacakları gücü toplamaya çalıştıkları sırada birkaç yabancı içeri girerek Kosta Banatsı getirdi. Genç adamın üstü başı sırsıklandı, dizlerine kadar çamura batmıştı. Belinde kuşağı da yoktu. Işıktan ve kalabalıktan rahatsız olmuştu. Sanki rüyadaymış gibi etrafına bakınıyor, boyuna da eliyle sular damlayan yüzünü siliyordu. Ona aralarında yer açtılar, rakı ikram ettiler. Kadehi bir türlü ağzına götüremiyor, tir tir titriyordu. Ambarlarının ve depolarının bulunduğu yerden kendini uğultuyla akan sulara atmak istediğine dair odada bir fısıltı dolaştı. Genç bir adamdı. Kasabaya dışarıdan gelmişti. Bundan 20 yıl önce çırak olarak çalışmaya başlamış, iyi bir aileye damat girmiş ve çabucak zengin olmuştu. Bir köylü çocuğuydu. Son birkaç yıl içinde başkalarının hakkını gözetmeden cesur atılımlarla kolayca zengin olmuş, hatta eski zenginleri bile geçmişti. Kaybetmeye alışmamıştı. Felakete katlanmasını da bilmiyordu. Sonbaharda fazla miktarda ceviz ve erik almış, buna olanaklarından çok para yatırmıştı. Yine bir yıl önceki gibi kışın kuru erik ve cevizden büyük kazançlar sağlayacağını ummuştu. İşte şimdi de iflas etmişti. Bu mahvolmuş adamın üzerlerinde bıraktığı izlenimin kaybolması için bir hayli zaman geçmesi gerekti. Çünkü hepsi de az çok su baskınından zarar görmüştü. Yalnız terbiyeleri gereğince kendilerini tutmasını daha iyi biliyorlardı. En yaşlı ve en ileri gelenleri konuşmayı tekrar başka konulara çevirdiler. Onları buraya toplayan, etraflarını çepeçevre saran felaketle hiç ilgisi olmayan eski şeylerden söz etmeye başladılar. Sıcak rakı içiliyordu. Hikayeleri geçmiş çağların dikkate değer kişilerini canlandırıyordu. Rahip Mihailo ile Hacı Liaço önderlik ediyorlardı. Konu eski su baskınlarına gelecek olsa bile sadece hoş ve eğlenceli yanlarını anlatıyorlardı. Sanki büyülü bir formülle suya meydan okuyorlardı. Bir zamanlar kasabada rahiplik etmiş Yovan adlı bir papazdan söz açılmıştı. Namuslu ve dürüst bir adam olduğunu ama dualarının Allah katında makbul olmadığını anlatıyorlardı. Sık sık görülen ve bütün ekinleri kasıp kavuran kurak yazlarda papaz Yovan ne zaman yağmur duasına kalksa arkasından daha büyük kuraklık ve kavurucu sıcaklar oluyormuş. Yine böyle kurak geçen bir yazdan sonra sonbaharda Drina kabarıp kasabayı tehdide başlayınca rahip Yovan müritleriyle kıyıya inmiş, suların çekilmesi için duaya koyulmuş. Allah'ın daima rahibin istediğinin tersine verdiğine dikkat çeken Yokiç adlı sarhoş bir serseri hemen bağırarak ortaya atılmış. ''Aman babalık, bu duayı bırak. Yazın ettiğin duayı tekrarla. Yağmur duası edersen belki sular alçalır.'' demiş. Şimdi de Tombul İsmet Efendi kendinden öncekilerin suyla savaşlarını anlatıyordu. Çok eskiden Vişegrad'da sular kabardığı zaman iki hoca duaya çıkmış. Birinin evi suların kabardığı aşağı bölgedeymiş. Ötekisi ise tepede suyun erişemeyeceği bir yerde oturuyormuş. İlkin evi tepede olan hoca dua etmiş ama sular bir türlü çekilmemiş. Suların evini kaplamaya başladığını gören bir çingene ''Ey ahali, evi bizim gibi suların altında kalan çarşıdaki hocayı getirin. Evi yüksekte olan hocanın yarım ağızla dua ettiğini görmüyor musunuz?'' diye bağırmış. Alçak fesinin altından beyaz saçları bukre bukre dökülen kırmızı yanaklı ve güleç Hacı Liaço bu şakaya katıla katıla güldükten sonra ''Yağmur duasından o kadar çok söz etmeyin. Yoksa bizimkiler dua etmemiz ve suları geri çevirmemiz için bardaktan boşanırcasına yağan bu yağmurda bizi kapı dışarı etmeye kalkışırlar.'' dedi. Böylece aslında önemsiz olan, yalnızca kendileri de kendi kuşaklarından olanlar için bir anlam taşıyan hikayeler anlatılıp duruluyordu. Bunların hepsi de bu küçük kasabanın tek düze, zahmetli ve güzel hayatı, yaşamış oldukları o saf içten yaşam, kendi yaşamları üzerine anılardı. Onlarla sıkı bir bağ olan ama bu gece onları bu tuhaf daire içinde zorla birleştiren faciadan çok uzak, hepsi de çoktan geçmiş şeylerdi. Bu mevki ve servet sahibi insanlar, çocukluklarından beri her çeşit felakete göğüs germeye alışmış olan bu adamlar, kaçınamadıkları bir felakete göğüs germek, üzüntülerini dağıtmak için kendilerinde güç bulmaya çalışıyor. Böylelikle bu büyük tufan gecesini de yenmeye uğraşıyorlardı. Ama hepsi de içlerinden çok üzgündüler. Bu şakaları sanki bir maske altından güler gibi iğreti bir gülüşle karşılarken acı düşünceler içinde bocalıyorlar, kulakları hep seste suyun uğultusunu dinliyorlardı. Geceyi böylece geçirdikten sonra ertesi sabah meydandan kimi yarı yarıya, kimi büsbütün sular altında kalan ovadaki evlerini görebildiler. Ve o zaman hayatlarında ilk ve son olarak kasabalarını köprüsüz buldular. su 10 metreye yükselmiş, kemerleri aşarak köprünün üstünden taşmıştı. Köprü bu dalgaların altında tümüyle kaybolmuştu. Yalnız kapıyanın bulunduğu yüksek nokta bulanık suların arasından sivriliyordu. Küçük bir çağlayan oluşuyordu. İki gün sonra sular birden çekildi, güneş göründü ve Ekim ayının bazı günlerinde olduğu gibi bu bereketi toprakların üstünde parıldadı. Bu güzel güneşin altında kasabanın dolaylarında acıklı ve korkunç bir manzara göze çarpıyordu. Kıyıdaki çingene ve fukara evlerin hepsi de suya doğru eğilmişti. Evlerin birçoğu damsız kalmıştı. Sıvaları dökülmüş, duvarların aralarından tahtalar iskeletler gibi sırıtıyordu. Tahta perdeleri kalmayan avlularda zengin evlerinin pencereleri çökmüş, kapıları ardına kadar açılmıştı. Hepsinin üstüne suyun nereye kadar yükselmiş olduğunu gösteren kırmızı çamurdan bir çizgi vardı. Ahırların çoğu sürüklenip gitmiş, ambarlar yıkılmıştı. Alçak dükkanlarda çamur dize kadar çıkıyor ve kurtaramadıkları şeyler bu çamurun içinde yüzüyordu. Yollar suyun kim bilir nerelerden sürükleyip getirdiği ağaçlar, dallar ve hayvan leşleriyle tıkanmıştı. Kasabaları işte bu hale gelmişti ve inip orada yaşamak zorundaydılar. Suların harap ettiği kıyılar arasında hala gür ve bulanık akan ırmağın üstünde hiç değişmeyen köprüleri ise güneşin altında bembeyaz ve pırıl pırıl uzanıyordu. Su kemerlerin yarısına kadar çıktığından köprü her zaman kemerleri altında akan ırmaktan daha derin bir başka ırmağa gömülmüş izlenimini veriyordu. Köprünün üstünde parmaklıklar boyunca güneşte kuruyup çatlayan çamur tabakası birikmişti. Kapıyanın üstünde küçük dallardan ve suların sürüklediği artıklardan oluşmuş bir yığın vardı. Ama hiçbir şey su baskınını hiç zarar görmeden atlatan, ondan sonra da hiç değişmemiş olarak ortaya çıkan köprüyü etkilemiyordu. Kasabada herkes hemen çalışmaya koyuldu. Para kazanmaya, yıkılanları onarmaya uğraşırken kimse köprünün zarar görmediğini, bunun anlamını düşünmeye bile vakit bulamıyordu. Ama bu mutsuz halk işine gidip gelirken biliyordu ki suyun hiç ayırt etmeden her şeyi mah ve harap ettiği bu kasabada hiç değişmeden kalacak ölmez bir eser vardı. O yıl şiddetli bir kış oldu. Avlu ve ambarlara yığdıkları her şeylerini, odunlarını, unlarını, otlarını sular alıp götürmüştü. Evleri onarmak, tahta perdeleri baştan yapmak, dükkanlarında mahvolan malların yerine krediyle yeni mallar koymak gerekti. Eriklerle tehlikeli bir ticaret oyununa girişmiş olan Costa Banat o kışı çıkaramadı. Utancından ve kederinden öldü. Arkasında küçük çocuklar, bir sürü borç ve gücünün yetmeyeceği işler peşinde koşmuş bir adamın anısını bırakıyordu. Ama daha ertesi yazdan başlayarak büyük sel faciası yaşlıların bile hafızalarından silinmeye başladı. Yalnız izleri yüreklerde daima yaşayacaktı. Gençler yine şarkı söyleyerek cilalı taşlar üstünde oturuyor, atlarından uğulduyarak akan sularda şarkılarına sanki tempo tutuyordu. Unutmak her acıyı siler, arkada bırakır. Şarkı söylemekse unutmak için en güzel çaredir. Çünkü insan şarkı söylerken daima sevdiği şeyleri düşünür. Ve böylece gökyüzüyle dağların arasında, ırmağın üstünde uzanan kapıyada, birbiri ardı sıra gelip geçen kuşaklar, Dirina'nın uğultulu sularının götürdüğü şeylere fazla üzülmemeyi öğreniyorlardı. Farkında olmadan küçük kasabanın felsefesini de orada öğrenmiş oluyorlardı. Hayat anlaşılmaz bir mucizedir, boyuna harcanır, erir, buna rağmen yine de dayanır, sürüp gider, tıpkı Dirina'nın üstündeki köprü gibi. 6. Köprüye ve kapıyasına su baskınından başka saldıranlar da oldu. Bunlara olayların gelişimi ve insanların anlaşılmazlıkları yol açıyordu. Ama onlar su baskını kadar olsun köprüye zarar veremiyor, onu değiştiremiyordu. Geçen yüzyılın başında Sırbistan'da bir ayaklanma oldu. Sırbistan'la Bosna'nın sınırı üstünde bulunan bu küçük kasaba her zaman Sırbistan'da geçen olayların etkisi altında kalırdı. Çünkü Visegrad'la Sırbistan etle tırnak gibiydi. Visegrad'da olup biten kıtlık, hastalık, baskı, ayaklanma gibi olaylara Ujitsa halkı kayıtsız kalamıyordu. Tabii bunun tersi de oluyordu. Yalnız başlangıçta sorun onlara uzak ve erişilmez gibi geliyordu. Çünkü olay Belgrad Paşalığı'nın bir ucunda geçiyordu. Önem verilmezdi çünkü ayaklanma yeni bir şey değildi. İmparatorluk kurulduğundan beri de ayaklanmalar hiç eksik değildi. Çünkü iktidar isyansız, entrikasız olamazdı. Tıpkı zarar ve üzüntü vermeyen bir zenginliğin olmayışı gibi. Ama Sırbistan'daki ayaklanma yavaş yavaş Bosna Paşalığı'nın hele sınırdan bir saat ötede olan bu küçük kasabanın yaşamını etkilemeye başladı. Sırbistan'daki ayaklanma genişledikçe Bosna'daki Müslümanlardan her gün orduya biraz daha insanca, silahça, malzemece yardım etmeleri isteniyordu. Sırbistan'a giden orduyla donatımın büyük bir bölümü kasabadan geçiyordu. Bu durum Müslümanlar içinde şüpheli görülen Sırplar içinde tehlikeli oluyor, birçok sıkıntı ve masraf doğuruyordu. Şüpheliler daha sıkı izleniyor ve ceza görüyordu. Sonunda yazın ayaklanma buralara kadar yayıldı. Asiler Ujitsa'ya uğramadan kasabanın 2 saat ilerisine kadar gelmişlerdi. Velotova'dan Lütfi Bey Kalesi'ni toba tutarak yıktılar ve Tısırçıma'da Müslüman evlerini yaktılar.